Efendim herkese merhabalar, hoş geldiniz. Ali Poyrazoğlu'yla her cumartesi günü olduğu gibi bugün de bildiğiniz gibi Büyüklere Masallar programındayız. Evet, Ali Bey bize yaşı 18'in üstünde olanlara masallar anlatacak, hayat dersleri vermeye devam edecek. Ali Bey nasılsınız? Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Sesini duymuyorum bu sefer de izlediğimde.
Açıyorum. Şimdi?
He?
Şimdi duyuyor musun?
Şimdi duyuyorum da sen programa başlamadan beri ben burada oturuyorum. Niye aleyhimde konuşuyorsun?
Aleyhinizde konuşmuyorum.
Aleyhinizde yok geç kalır da yok stardır da yok bilmem ne falan filan. Protesto ediyorum bu konuşmalarını. Kınıyorum ve kınadığım için...
Nota veriyorsunuz.
Bırakıyorum, şapkamı giyip gidiyorum. Ağız mı aldık izleyin?
Lütfen Ali Bey, rica ediyorum.
Memnun oldum. Hayır gidiyorum, yok. Bana mani olamazsın.
Size mani olacağım. Bir kıyafetlerimi bile seçtirdiniz. Lütfen bunu anlatmama izin verin. Ali Bey dedi ki ben sarı giyeceğim, sarı giyme dedi. Peki dedi, mavi de giyebilirim dedi. Bir renk daha söyledi, hatırlamıyorum. Dedim ki sen en son kırmızıyla çıkarsın sevgili Ali Poyrazoğlu. Geçmişte gazinolarda biliyorsun az solistler. Dünyanın her yerinde de böyle ama ben bizden örnek vereceğim. Alt kadronun kıyafetlerine müdahale ederlermiş. He. Doğru mu?
Sana orada akıl hocalığı yapanlar kimse, onlar demişler ki başta Gügü olmak üzere Ali konuşuyor, hep seni konuşturmuyor. Sen bir parça konuşsan iyi olur demişler herhalde. Halbuki iyi bir host, iyi bir program sahibi gelen konuğu iyi konuşturan, onun konuşmasına fırsat tanıyandır bence.
Siz konuşmaya uymayın.
Ben devam ederim, dinliyorum sizi. Buyurun konuşun.
Benim konuşacak bir şeyim yok.
Gelecek haftayı anlatın. Geçmiş programları anlatın, çocukluğunuzu anlatın, hayallerinizi, rüyalarınızı, kahve için ben falınıza bakayım. Ne emredersiniz beyefendiciğim? O kitaplara niye laf dokun? Sen şimdi yeni moda diye Twitter'da ne varsa oradan giriyorsun konuşmaya. Arkalarında kitap olan adamlar kendileri şey yapıyorlarmış, entelektüel görünmek için böyle. Onun önünde program. Ya arkadaş, herkesin evi Dolmabahçe Sarayı'ydı. Evde bir tane kütüphane oluyor. Kütüphanenin önünde bir masa oluyor. Çoğumuz orada yemek yiyoruz. Sonra orada çalışıyoruz da. Normal. Ama bir şey unutulmamalı. Asıl söylemen gereken şey şu. Ben şimdi normal evimde değilim. Benim ayrı bir kütüphane evim var. 7000 evet. Cilt kitabım olduğu için biliyorsun sen eve sığmadı kitaplar. Misafir geliyor. 3-4 tane kitap kaldırıyoruz. Aman İzzet oturma dur. Hadi oradan kalk çünkü koltuğun üstü dolu. Orayı boşaltıyoruz buraya. Daha fazla misafir gelirse üst üste gene kitapları kaldırıyoruz. O halde baktım olmuyor. Ufak ve ucuz bir ev satılıyordu. Orayı satın aldım. 20 yıl önce satın aldım. Ve orayı kendime kütüphane ev yaptım. Orada çalışıyorum. Orada yazıyorum. Orada okuyorum. Rahatım. Evde domates, patates, elektrik süpürgesi sesleri dinlemiyorum. Oraya kaçıyorum ve orada çalışıyorum. Ama... Bir şey unutulmasın. Konuşan insanlar, ağzı laf yapan, bir şeyler anlatabilecek insanları tercihan bulabilirlerse tabii her zaman bulunmuyor ama maalesef. Televizyona çıkarıyorlar. Televizyonlardaki en büyük tehlike yıllardan beri bu talk show'larda konuşacak adam yok. Adam bulamıyorlar. O yüzden o tartışma, konuşma programları çöküyor. Oralara gidenler ısrarla kendi görüşleri, temsil ettikleri siyasi görüş ve parti aman üstüne gölge düşmesin diye manalı manasız, deli saçması lafları bile 2,5 saat savunmaya çalışıyorlar. Bir şey yaratmak için, bir algı şeysi yaratmak için, bir algı gücünü kullanarak bir zihinsel şey, yönelim yaratmak istedikleri için. Saçma sapan konuşmalar oluyor, dinlemiyoruz, kapatıyoruz. O kadar kıymetli olduğunu bilen insanlar oraya şöyle gelmeliler bence. Bu talk show'larda, özellikle şimdi geceleri yapılan show'larda, onlar da niçin öyle çağırıyorlar bilmiyorum. Herhalde reyting almak için. Farklı siyasi görüşlerden insanları karşı karşıya oturtuyorlar. Hadi bakalım onlar tokuştursun lafları diye bekliyorlar. Onlar da birbirlerine giriyorlar. Onun siyah dediğini öbürü beyaz diyor. Onun beyaz dediğini öbürü lacivert diyor. Seyredecek bir şey yok programlarda.
Gerçekten.
Artık programı görünce bın hemen zıplıyorum. Oysa ki oraya çıkan insanların özellikle böyle kritik dönemlerde siyasetçilerin üstünde hissetmeleri lazım kendilerini. Bir partinin, bir siyasi düşüncenin taraftarı olabilirsin. Yaşam biçiminin bir uzantısı olabilir o. Ama aklını devreye sokarak karşındaki insanın da zaman zaman doğrulardan söz ettiğini, senin doğrularından ters olsa bile, sana muhalif bile olsa, evet ya bu da gerçek olabilir. Ben hiç böyle düşünmemiştim. Seni daha dikkatli dinlemem lazım. Bu söylediklerin üstüne düşüneceğim ve senden sonra gene buluşur konuşurum. Hatta burada da tartışırım bu konuyu. Çünkü sen benim düşündüğümün tam tersini düşünüyorsun. Bambaşka şeyler söylüyorsun deyip kendilerini siyasi tartışmaların üstüne taşıyarak gerçekten akil adam olduklarını, gerçekten ermiş olduklarını iddia ediyorlarsa, usta olduklarını iddia ediyorlarsa, bilen olduklarını iddia ediyorlarsa, bilen tavrıyla oturdukları yerlerde, televizyon programlarında büyük bir soğukkanlılıkla karşısındakinin görüşüne de kulak vererek kendi görüşüyle o görüşü, iki muhalif bakışı tokuşturarak farklı bir kıvılcım çaktırıp yeni bir doğruya, yeni bir bakışa doğru gitmek gerektiğini bilmek lazım. Dünya korona olayından sonra zaten bunu yapacak. Herkes ötekinden öğrenmeye, ötekini içselleştirmeye, ötekinin nerede durduğunu, kendisinin nerede durduğunu dikkatle okumaya ve bütün görüşleri birleştirerek bir yeni doğru aramanın peşine gidecek. Bunu ülkeler de yapacak, kurumlar da yapacak. Bizler bireyler de yapacağız. Evdeki ilişkilerimizde, aşk ilişkilerimizde de yapacağız bunu. Sevgililerimizle, karılarımızla, kocalarımızla, hatta çocuklarımızla onu içselleştirerek, onu doğru dürüst anlamaya çalışarak, kendini onun yerine koyarak, sahiden onun gözüyle bakmaya çalışarak anlamak, görmek ve yorumlamak ve kendini yenilemek anlamına gelecek bu o zaman. Ülkeler de kendini yenilemek zorunda. Dünya kendine bakmak zorunda. Her şeyin insan eliyle bir felakete dönüştüğü gerçeğiyle karşı karşıyayız. Maalesef. Biliyoruz ki doğayı katlettik ve doğa intikam alıyor ve durmadan sanal mecrada, yok Venedik kanalında yunuslar yüzüyor bilmem ne derken, bugün bir baktım İstanbul'da Bebek'te yunuslar yüzüyor. Çekmişler. Çok seviniyorlar yunuslar geri geldi diye. Ya Boğaz'dan geçerken ben duvar tarafına bakarak yürüyordum. Bebek tarafında yürüyüş yapıyorum ben. Duvara bakarak, çünkü denizin o halini görmek benim içimi acıtıyor. O pisliği, o naylon torbaları, o denize dökülmüş olan pisliği, eski elbiseleri, o rezilliği görmemek için başımı öbür tarafa çeviriyorum. Sonra insanlar şaşıyorlar şimdi. Niye başımıza bunlar geliyor diye. Bu daha az. Kıvılcım çaktı. Fırtına arkadan gelecek böyle devam edersek.
Tam burada bir soru soracağım.
Bu kıvılcım arkadan gelecek olan fırtınanın habercisi. Doğayı katlettik, geri çekilmemiz gerekiyor. Bak kaç gündür insan nesli dünyanın her yerinde 40 gündür falan dikkatli davranmak zorunda kaldı. Biliyorsun ozon tabakası delinmişti Kuzey Kutbu tarafında. Bugün Dünya Sağlık Örgütü yayınladı ki ozon tabakasındaki delik kapanmış. Bak demek ki bir parça oturursak, bir parça dikkatli davranırsak, bir parça doğaya saygı gösterirsek bu faciaların önüne geçebiliriz. Daha kötülerinin gelmesini engelleyebiliriz.
Burada bir soru soracağım. Çok
hay
güzel
hay,
oldu.
Bir tane soru sor.
Hayır, bir tane. Koronadan önce.
Para veriyorsun, ben de bedava gelmiyorum.
Tabii. Ama tane. Söyleme lütfen, diğer konuklar da isterler.
Yok, attım Twitter'a bugün. İzzet parayı peşin verdiği için gidiyorum. Bu akşam canlı, heyecanlı ve nakden bir program yapacağım dedim. Öyle bir program olacak. Nakden yayın. Naklen değil,
nakden yayın.
Bastın parayı, nakden yayın yapıyoruz size.
Koronadan önce dip dibe ve gayet özgürce yaşarken gönülden gönüle köprüler öreceğimize duvarlar ördük. Doğru mu?
Niye yaptınız bunu? Utanmıyor musunuz? Ne ayın?
Kimse halden anlamaz oldu. Hiçbir birimizin derdini bilmez oldu.
Ben senin halini anlıyorum.
Acaba bu zorunlu ayrılık süreci duvarları yıkabilir mi? Yeni gönül köprüleri inşa edebilir miyiz?
Ne yapacaksın köprü inşa edip be abi? Otur kendi hücrende rahat rahat, kafanı dinliyorsun işte. Ne gerek var? Çünkü ben sana bir şey söyleyeyim mi? Biz hepimiz aslında bir tane temel sorunun peşinde dolaşıyoruz. Mutlu olacak mıyım? Herkes mutluluğun peşinde. Herkes herhangi bir şekilde mutlu olabilmenin yollarını keşfetmeye çalışıyor. Ama net bir biçimde biliyoruz ki mutluluk bir tren istasyonu değil. Oraya gelince inilmiyor. Öyle bir şey yok. bin, hadi çoluk çocuk, torun torba geldik. Sandık sepet, ay pembe panjurlu ev, işte mutluluk. Ömür boyu buradayız, çiçekler, böcekler, kuşlar. Böyle bir şey yok, palavra. Kesin %100 mutluluk sadece salaklar için söz konusu. Gerizekalılar bunun böyle olduğunu düşünüyorlar. Mutluluk yolculuğun adı. Yaptığımız yolculuğun, maceranın adı, yaşam dediğimiz maceranın, heyecanlı yolculuğun adı mutluluk. Onda inişler var, çıkışlar var, yenilgiler var, ayrılmalar var, kavuşmalar var, büyük aşklar var, yıkılan büyük aşklar var. Mutluluk, inişlerin, çıkışların, o yaşamın büyük sergüzeştin adı. Oraya doğru gidiyoruz ve hepimiz bir kapıya varacağız ve sihirli cümleyi söyleyeceğiz. Açıl susam açıl diyeceğiz. Kapı açılacak. Mutluluk alemine giriş yapacağız zannediyoruz. Ama şifreyi bilmiyoruz. Çoğu zaman kapının önüne varıyoruz. Şifre yok. Boşuna açıl susam açıl diyoruz. Halbuki açıl susam açıl şifresi geçerli değil mutluluk kapısının önünde. Mutluluk, demin söylediğin gibi, insandan insana köprü kurmak yolundan geçiyor. Ama bunu açacak olan anahtar, o kapıyı açacak olan anahtar bence düş gücümüz. Hepimiz hayal taciriyiz. Sen de, ben de, bizi dinleyenler de, iş hayatında, özel hayatta hepimiz hayal kuruyoruz. Hayalleri gerçekleştirmek için uğraşıyoruz. Hayal tacirleriyiz hepimiz. 10 tane hayal kuruyoruz. 2 tanesini gerçekleştirsek fevkalade. Hayır. Evlenme hayali kurduk, evlendik, evler kurduk, bilmem ne. Çoluk çocuk dedik, hayaldi o çocukların hepsi. Çoluk çocuk yaptık, gerçekleştirdik bir hayali. Biz annelerimiz, babalarımız için hayaldik. Bizi yaptılar, hayallerini gerçekleştirdiler. İşler kurduk, işler yıkıldı, işleri havaya kaldırırız dedik. Aa çok iyi gidiyor, daha çok nasıl genişleriz dedik. Daha çok insana yardımcı olabiliriz, daha çok istihdam sağlayabiliriz dedik. Hep hayaller kuruyoruz ve hayalleri gerçekleştirmekle uğraşıyoruz. Bir noktaya kadar. Bir noktadan sonra düş gücümüzü devreden çıkardığımızda, düzene teslim olduğumuzda, düzenin gösterdiği yoldan ve haritadan ilerleyip mutlu olacağımızı düşündüğümüzde, o mağaranın, o mutluluk mağarasının kapısına gidip açıl susam açıl deyip açabileceğimizi düzen temsilcileri olarak düşünüyoruz. Hep gidiyoruz kapının önüne, açıl susam açıl, açıl susam açıl, açılmıyor kapılar. Oysa ki düş gücünü devreye sokarsan, insandan insana, önce senden sana giden bir köprü kurmayı becerebilirsen, önce kendine varabilirsen, kendi içini, ruhunu, zihnini, yaşadıklarını, geçmişini doğru dürüst okuyup, en zor okumayı, kendini okumayı gerçekleştirirsen, sen sana varabilirsen, sana varabilecek bir köprü kurmayı becerebilirsen, sonra dönüyorsun, öteki dediğimiz, hayatımızı paylaşmak istediğimiz insanlara doğru bir köprü kurmaya karar veriyoruz. Bir iletişim yöntemi olarak, metaforu olarak söylüyorum köprüyü yani. İletişim kurmaya çalışıyoruz. O iletişim köprüsünde diyorsun ki sen, ben buradan temeli atayım, aman sağlam olsun, ayaklarını sağlam yapayım. Karşı tarafta kırıştırdığın, göz koyduğun, anlaşmak üzere olduğun, düş gücünün içine yerleştirdiğin insan da seni düş gücüne doğru kabul etmişse, almışsa içeriye doğru, o da kendi tarafından köprüyü kurmaya çalışıyor. Diyor ki benim attığım temel sağlam olsun. Sen temel atarken bakıyorsun, diyorsun lan burası, bu toprak kaldırmaz, çamur, bataklık burası. Ben sağlam yapayım, şunun içine beton dökeyim, sağlam olsun diyorsun. Ben oradan oraya geçerim diyorsun. Karşı taraftaki de sana doğru köprü kuruyor. Sonra bir süre sonra o köprüler geçilmeyen, üstünde buluşulmayan yollara dönüşüyorlar. O sana doğru geliyor, sen ona doğru gidiyorsun. Bir türlü ortada buluşamıyorsunuz. Çünkü düş gücü devreden çıktı. Çünkü birlikte hayal kurmuyorsun. Çünkü gelecekle ilgili tasavvurların yok. Düzen sana yol gösteriyor. Düzen ne derse ben onu yaparım diyorsun. E düzen de, şimdiki düzen de bir parça hızlı tüketim dünyası. Hızlı tüketim dünyasının kölesi olmuş haldesin. O bir şeyler istiyor, sen bir şeyler istiyorsun. Uymak istiyorsun, başkalarına da göstermek istiyorsun olanaklarını. E kendini mutlu etmek için bir parça daha fazla harcarsam daha mutlu olurum diyorsun. Ve bir süre sonra ilişkiye emek vermemeye başlıyorsun. Köprünün ortasındasınız, birbirinize değemiyorsunuz. Bazen de geliyorsun, köprüde yürüyorsun, karşındaki de sana doğru yürüyor. Tamam lan diyorsun, işte bu. O da beni hayal etmiş. Ben de bunu hayal ediyordum. İşte bundan daha güzel bir şey mi olur diyorsun. Geliyor, geliyor, geliyor, geliyor, geliyor sana doğru. Sonra karşılaşıyorsun, sonra seni geçiyor, gidiyor, sana bakmıyor bile. Bir dönüp bakıyorsun, arkanda başka birisine sarılmış. Ondan al takke ver küla, fingir diyerek gidiyorlar köprünün ucuna doğru. Bazen diyorsun ki, lan köprü kurmayla bu kadar uğraşılır mı? Sonunda arkadaş, beraber olacağız işte. Çok amiyane bir tabir ama bu böyle düşünüldüğü için artık bunu söylese ayıp laf söyleyebilirim değil mi? Bir şey de değilim. Yani diyorsun ki sonra arka ne uğraşıyoruz ya, bu sonunda alt tarafı yatır batır ilişkisi ya. Tamam boş ver, köprü möprü kurmaya lüzum yok yani. Yatır batır tamam, anasını satayım. İki şey arasında, uç arasında bir tane kalas koyarım, geçerim lan kalasın üstünden diyorsun. Bitti gitti, ne köprüyle uğraşacağız diyorsun. Böyle dediğin de oluyor. Bazen yürüyorsun, bakıyorsun, kavuşuyorsunuz, köprünün ortasındasınız, köprünün bir tarafı çöküyor. Öbür tarafa geri gidiş yok, bu tarafta da beklediğiniz bir şey yok. Ortak hayaller kurarak o köprüleri, birliktelik köprülerini her gün emin adımlarla geçmeliyiz ve köprünün sağlam durup durmadığını kontrol etmeliyiz. Bunun bir tane sırrı var, düş gücü. Düzene direneceksin. Düzen seni esir alabilir. Düzen senin yaratıcı yanını esir alabilir. Nasıl direneceğim diyeceksin. Okuyarak, yazarak, düşünerek, doğru dürüst filmleri, televizyon programlarını takip ederek, sesini çıkararak, öyle düşünmediğini söyleyerek, karşı durarak, mesleğinin, bu çok tehlikeli bir şey, herkes mesleğinin yaşam biçimi olduğunu düşünüyor. Oyunculuk bir yaşam biçimidir. Doktorluk bir yaşam biçimidir. Hayır, ben öyle düşünmüyorum. Bireyin yok olup gitmesini istemiyorum bir meslek dalında. Ben hiçbir zaman oyunculuk benim yaşam biçimim demedim. Ben çok disiplinli bir oyuncuyum. Öyle senin dediğin gibi geçmeç kalmam. Ben 40 senedir her akşam saat 7'de tiyatrodayım, oynadığım yerde. Oyundan 2 saat önce 9'daysa, 8'deyse 6'da oradayım. İçimi hazırlıyorum, kendimi hazırlıyorum. Seyirciyi bekliyorum, gelecekler. Köprü kuracağız aramızda. Seyirciyle benim aramda bir köprü var. Seyirci bana yürüyor, oturduğu yerde bana doğru yürüdüğünü ben hissediyorum. Ben de ona doğru yürüyeceğim, ortada buluşacağız. O zaman oyun başarılı bir oyun olacak. O zaman seyirci mutlu olacak. O zaman ben mutlu olacağım. Ama hepsi düş kurmayla, düzene teslim olmamakla ve baş kaldırmakla ilgili. Nasıl baş kaldıracaksın? Farklı olunabileceğini düşünerek, okuyarak, yazarak, tiyatrolara giderek, oyunları takip ederek, sinemaya giderek, konserlere giderek, büyük şehirde yaşıyoruz, bütün sıkıntılarına, pisliğine, rahatsızlığına, susuzluğuna, trafiğine, çukuruna, her şeyine katlanıyoruz. O zaman nimetleri var büyük şehrin. Tiyatroya gitmek, konserlere gitmek, sinemaya gitmek, kütüphanelere gitmek, resim sergilerine gitmek, bir gece kulübüne gitmek, doğru dürüst bir yerde yemek yiyebilmek. Koşulların kötüyse birlikte, el ele güçlerinizi birleştirerek koşullarını daha iyi sağlayabileceğinin bilincine vararak örgütleneceksin. Örgütlü bir şekilde sesini çıkaracaksın ki sesin duyulsun. Tek başına ne kadar bağırsan duyulmuyor sesin. Bütün bunlar yaşama imzasını atmaya çalışmaktır. O zaman demek ki demin açtığım paranteze şöyle dönerim. Meslek yaşam biçimin olmamalı. Düş gücünü engelleyen bir şey olmamalı. Sen kendine bir yaşam biçimi hayal etmelisin. O yaşam biçiminde açılacak kapılar, açılacak bahçeler, açılacak güzellikler hayal etmelisin. Hayal ettiğin, gerçekleştirmeye çalıştırdığın yaşam biçiminin içine işini, mesleğini yerleştirirsen o zaman belki mutlu olabilirsin. Bu benim hayal ettiğim yaşam biçimi. Bunun en önemli yanlarından birisi benim mesleğim. İşimi yapışım, yapma biçimim, bunu yerli yerinde disiplinli sağ tutmalıyım. Ama benim bunun dışında da bakışım, görüşüm, dokunuşum, hayallerim olmalı. Ben tamamen düzene teslim olmamalıyım. Ben kendi karşı duruşumu, kendi bir kişilik direniş gücümü korumalıyım. Meydan okumalıyım.
Bu tepkinin için de geçerli
yani,
değil mi?
Yani kısacası arkadaş, bütün bu dediklerini özetle dersen, insandan insana köprü kuruyoruz, dostluklarda köprüler kuruyoruz, Bazen köprüler yıkılıveriyor. Dostlarımızdan aramızdaki ilişki bozuluyor. Birbirimizi kaybediyoruz. Ben bunu yapmamaya çalışıyorum. Devamlı köprüyü sağlam tutmaya çalışıyorum. Devamlı dikkat ediyorum. Ve eski dostlarımı, eski birlikte hayatımı paylaştığım insanları, sevgililerimi geçen zamanda da görmek, onlarla o ilişkiyi sürdürmek benim hayatta en akıllıca davranışım diyebilirim. Zamanın onları nasıl değiştirdiğini, zamanın beni nasıl değiştirdiğini, onların bilmek hakkı olduğunu, benim de onlara zamanın neler yaptığını bilme hakkım olduğunu düşünüyorum. Onun için dostlarımla dostluğumu, eski sevgililerimle sevgililiğimi dostluğa dönüştürerek ilerlemeye becerebilirsem, bu tabii her zaman olmuyor. İnsanoğlu kıskanç, insanoğlu kavgacı, insanoğlu tatsız, insanoğlu nefret edebiliyor. Ben öyle olmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani bir yatağa girmişsin, çocuk yapmışsın, sevgilim demişsin, Allah benim canımı senin koynunda alsın demişsin. Bir sene sonra geber lan diyorsun. Bunun olmaması gerektiğini düşünüyorum. Ben biraz farklı bakan bir insanım ama bunun insanları mutlu ettiğini düşünüyorum. Ve bunu neye borçlusun dersen, ben sanatçıyım. Okuyorum, yazıyorum, öğretiyorum. Birkaç disiplinde var olabiliyorum. Ama bir şey var ya, demin başta söyledin. Ben kendimi bu şekilde inşa edişimi o arkanda duran şeylere borçluyum. Ben kendi evimde olsam, şimdi kendi evimde değilim ben. Yazlık çiftlikteyim burada, bir köydeyim. Benim kendi evimde olsam bütün duvarlar kitaplarla kaplı. Ama o kitaplar beni inşa eden. Eğer ben bensem, ben Ali Poyrazoğlu'ysam, bu Ali Poyrazoğlu'ysam, bir şeyleri becerdiysem, ki becermişim, 40 yıldır bu halk beni bağrına basmış, bırakmamış, takip etmiş. Arkadaşımızsın, kardeşimizsin, abimizsin, büyüğümüzsün, küçük kardeşimizsin demişler. Bana sahip çıkmışlar, birlikte yürümüşüm bu kadar yolu. Ama bütün bu yürüyüşte ortaya çıkan eseri ben o arkamda duranlara borçluyum. Evdeki kitaplara, burada çıkıp konuşan insanlara niye kitapların önünde duruyorsun dememeli. Bizi inşa eden sır, bizi inşa eden şifre,
yol taşları
o duvarlarda saklı. Ve sonunda bir şey söyleyeyim ben. Bu kısmını konuşmanı şöyle kapatayım. Fazla ağır takıldık galiba. Halbuki su koyuverecektim. Kırmızı şapkalar giydim falan ya. Bir şey söyleyeceğim İzzet. Bir kelimeyle bitiriyorum. Bir cümleyle. Yani kısacası arkadaşlar, köprüler sağlam kurulsun. Dostluklar sürsün. İlişkiler, evlilikler sürsün. Çocuklarla olan ilişkiler akıllı bir şekilde yürütülsün. Dünyayla ve de özellikle kendinle olan ilişkide köprüyü kurup, kendinden kendine yolculuk yapıp, kendini anlayıp, tanıyıp, değişimlerini takip edebiliyorsan, bunun için geldiğin zaman kapının önüne, mutluluk kapısının önüne kullanacağın bir tane şifre var. Ne o İzzet, biliyor musun?
Bilmiyorum.
Biliyor musunuz sevgili dinleyenler? Ha? Ne o şifre, biliyor musunuz? Bu bir maç. Düş gücüyle düzen spor arasında bir maçtır hayat. Eğer düş gücü düzen spora 5 çekerse maçı kazanırsınız.
Hadi bize güzel, keyifli bir hikaye anlat o zaman. Hadi.
Olur yani, ailenizin soytarısı böyle ciddi bir konudan çıksın, hemen tornistan yapsın, bir hikaye anlatsın.
Estağfurullah, ne haddi be.
Nereye varacak bu gecenin sonu İzzet, delirtme beni.
Bu gecenin sonu güzelliklere varacak.
Fıkra anlatayım bir tane. Fıkra anlatmak istiyorum İzzet. Şimdi uçak kalkmış, gidiyor New York'tan Avustralya'ya. Tıklım tıklım dolu uçak. Ekonomi sınıfında çok güzel bir sarışın kadın oturuyor. Bir fıstık, lokum, lokum, lokumun Allah'ı. Ama kadın ekonomi sınıfında oturuyor. Kadın şöyle bakınıyor. Ayağa kalkıyor. Çantasını alıyor, dıgıdı dıgıdı dıgıdı dıgıdı yürüyor ve business'a geçiyor. Pahalı kısmına, uçağın ön kısmına geçiyor. Orada boş bir koltuğa yerleşiyor. Birdenbire hostes bakıyor, bir yolcu kalktı ekonomiden, şeye gitti, pahalı first class, business class, whatever. Oraya gitti, oturdu. Gidiyor diyor ki, affedersiniz hanımefendi diyor, sizin yeriniz ekonomide, burası business. Lütfen yerinize giderseniz çok memnun olacağım diyor. Sarışın hostesi dönüyor diyor ki, ben sarışınım. Çok güzelim ve Avustralya'ya gidiyor. Kalkmam diyor. Hostes ne yapacağını şaşırıyor. Gidiyor ön tarafa kabine. Yardımcı pilota diyor ki böyle böyle bir durum var. Sarışın bir hatun geldi oturdu. Kalkmıyor. Yeri ekonomide müdahale edemiyoruz. Öbür yolculara da kötü örnek oluyor. Anarşi uçakta diyor. Aa diyor co-pilot. Ben şimdi ondan konuşurum diyor. Gidiyor ikinci pilot. Hanımefendi diyor, sizin biletiniz ekonomiymiş. Burası business class. Onun için lütfen arkaya yerinize geçer misiniz diyor. Kadın diyor ki, siz bana baksanız. Ben sarışınım. Çok güzelim. Ve Avustralya'ya gidiyorum. Kalkmam diyor. Yardımcı pilot ne yapacağını şaşırıyor. Gidiyor kabine, pilota diyor ki, böyle böyle bir durum var uçakta diyor. Bir sarışın var. Diyor. Ben sarışınım. Avustralya'ya gidiyorum. Çok güzelim diyor. Ne yapacağız diyor. Pilot diyor ki ben hallederim. Benim karım da sarışın. Ben sarışınca biliyorum diyor. İyi sarışınca konuşurum ben diyor. Kalkıyor pilot gidiyor kadına. Eğiliyor kulağına. Bıdı bıdı bıdı bıdı bir şeyler fısıldıyor. Kadın hemen kalkıyor. Çantasını topluyor. Gidiyor arkaya yerine oturuyor. Pilot kabine gidiyor. Hostesler yardımcı pilot diyorlar. Ne söyledin? Ben iyi sarışınca konuşurum. Benim karım da sarışın diyor. Ne söyledin? Uçağın ön kısmı Avustralya'ya gitmiyor demiş. Şimdi sarışınlar beni linç edecek abi ya.
Dilara'ya gelsin.
Ben sarışınlar salaktır demiyorum. Bütün sarışınlar akıllıdır. Esmerler ya yani fıkra ya. Ya şimdi fıkradan beter şeyler oluyor. Yani Aziz Nesin boşuna bu memleketten çıkmadı. Dünyanın en büyük mizah ustası boşuna bu memleketten çıkmadı. Bugün biraz önce Twitter'da sen de görmüşsün. Muhteşem bir şey. TRT'de bir program yapılıyor. İki tane hanımefendi oturmuşlar. Bağışıklık sisteminin nasıl güçlendirileceği konusu konuşuluyor. Gayet ciddi bir konuşma. Yani ciddi, ağırbaşlı bir iki kişilik bir konuşma. Konuğuna şey diyor ki, bağışıklık konusunda fikirlerini söyleyen uzman, işte şöyle yapmak lazım, şunları almak lazım.
Demir eksikliği için özellikle.
D vitamini gerekir. İşte şunu alacaksınız, bunu alacaksınız falan filan. Ve de diyor ki D vitamini, yani demir. Demir çok önemli bu aşamada diyor. Demir vitamin olarak vücudun bağışıklık sistemini bu tip viral durumlarda koruyabilir diyor. Onun üzerine TRT arkadaş diyor ki, TRT'ci arkadaşlar, ha demek demir. Peki diyor, biz diyor bunu şey, demir tencere, demir tava kullansak bu sorunu halledebilir miyiz diyor.
Yani Trump'ın enjektörlerinin yani, dediği yerde deterjanları enjektörlerinin yani, dediği yerde.
Trump'ın deterjanları şey, ama öyle demiyor. Diyor ki şimdi Trump lafı değiştirdi. Ben diyor ultraviyole ışık öldürüyor virüsleri, tartışması var. Herkes evine ultraviyole lambaları aldı. Yani o ultraviyole ışığı derinin altına verirsek bu iş hallolur mu anlamına, çevir gazı yanmasın yapıyor yani Türkçesiyle.
Evet.
İzzet Bey, fıkra anlattım. Köprüler konusundaki felsefi bakışımı sundum. Başka bir emriniz varsa buyurun.
Estağfurullah.
Hızdırma ki, şapkaları giyerim.
Bugüne kadar aşkları anlattık. Mutlu olmayı anlattık. Başarılı olma sanatını konuştuk.
Aşksız hayat var. Abi bütün dünya şiiri, bak net konuşuyorum. Başından sonuna kadar, Safo'dan bugüne kadar bilebildiğimiz, kayıt altına alınmış eski Hitit şiirleri, eski Mısır hierogliflerde çıkmış şiirlerden bugüne kadar bütün dünyanın en büyük şairleri aşkı anlatıyorlar. Aşkı konuşmadan olur mu? Biz de istiyoruz ki hayatımız bir şiir gibi olsun. Her anımızı bir güzel imgeyle, bir mısrayla donatmasını becerebilelim. Hani derdimiz bu, hepimizin derdi bu. Şimdi çok sıkıldık. Korona morona, evlerde hapis mapis. Ama okuyarak, düşünerek, kendimizi imtihan ederek, kendimizi başkalarının yerine koymayı deneyerek, bu şeyden, sıkıntıdan kendimizi yenilemiş, aşmış, yüzleşmiş, bazı taraflarımızı, kendimizin de beğenmediğimiz taraflarımızı azıcık zımparalamış olarak çıkabiliriz diye düşünüyorum. Keşke becerebilsek yani. Ben keşke. Zorluyorum kendimi, yapmaya çalışıyorum. İtiraf edeyim ki dikkatim biraz dağınık bu ara. Kitap yazıyorum ben. Yani ben günde normal 10 sayfa yazarım. 10 el sayfası yani. Daktilo öyle değil. Ben elle yazıyorum. Kalem kağıt çok seviyorum. O kalemin kağıdın üstünde kayışı benim için muhteşem. Sonra ben daktiloya çekiyorum onları. Hala bak bilgisayara değil. Bilgisayar kullanıyorum ama daktiloda sanki besleniyormuşum gibi o tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak tak, o bana başka bir heyecan veriyor ve daktiloda ve el yazısında bilgisayardaki gibi teknoloji devreye sokmadığım için düşünme payım, aralarda değiştirme paylarım ve birdenbire bilinçaltının devreye girerek, hani kalem bazen kendi yazıyor derler ya, öyle bir ipucu yakalama olanağı oluyor. Sonra bilgisayara döküyoruz tabii. Yok bu kadar harf olacak, oradan kes, buradan kes. Başka hikaye. Ama bence bir parça bu zamanı, benim dikkatim dağınık. Ben 10 sayfa yazardım. 5 sayfa zor yazıyorum şimdi. Her gün 60-70 sayfa okurdum. Şimdi 30 sayfa okuyabiliyorum. Günde bir film, bir şey, bir tane seyrediyordum falan. İki film, bazen gece kanepenin üstünde uyumuşum, uyanıyorum. Üç film. Üçüncü filmde sızmışım kanepede. Böyle bir disiplinsizlik yaşıyorum. Böyle bir başıboşluk. Ama bu başıboşluktan yaratıcı ipuçları çıkarabiliriz. En azından hayal gücümüzü yeniden devreye sokup, bilgimizi sınayıp, bilgimizi hayal gücünün emrine veririz. Hayal gücünün desteğinde bilgiyi, donatılmış bilgiyi çözüm anahtarı olarak kullanırız. Kendimize yeniden ve farklı başlayabiliriz diye düşünüyorum. Yani bu sıkıntıyı bir fırsata çevirsek iyi olur. İnşallah. Spor yapıyorum her gün. Ben hayatımda hiçbir zaman bu kadar muntazam spor yapmam. Yazın ve yüzülebilen her zamanda ve olanak olan yerde her gün bir saat, bir buçuk saat yüzüyorum. Ben bütün yaz her gün yüzüyorum yani. Ve yüzme arkadaşlarım var, onlar seçilmiş. Benden suya girdim mi bir buçuk iki saat sonra çıkacakları seçiyorum. Onlarla beraber giriyorum suya. Yoksa girmiyorum, 5 dakika sonra dönecek, beni yolda ekecek. Yolda başıma gelen olaylara mani olacak arkadaşlar. Çünkü ben denizde yüzerken de, bak komik şey anlatayım mı sana laftan lafa. Ben Bodrum'da yüzüyorum. Denize giriyorum. Tanındığım için, yani benim böyle bir dezavantajım var. Ünlüyüm. Ama arkadaşlarım da ünlü oluyor yani. Yüzüyoruz, yüzdüğüm arkadaşlarım da bir kısmı oyuncu, bir kısmı yazar, çizer, şarkıcı, türkücü, bilmem, onlar da ünlü. Giriyorum bir iki tanesiyle, iyi yüzenlerle. Böyle biz yüzüp açılırken birden karşıdan görüyorum, bana doğru gelen çiftler. Konuşmak istiyorlar, utanıyorlar, böyle denizin ortasında geliyorlar ve konuşacaklar. Arkadaş, ben oraya yüzmeye girmişim suyun içine şimdi. Suyun içinde dedikodu yapacak, ay Ali Bey biz sizi çok severiz, şunu son zamanlarda ne yaptınız falan filan konuşacak halim yok. Ben hep hazırlıklıyım, öyle giderim, öbür çift de bana doğru gelir. Mesela son Bodrum'da torbada bir karı koca bana doğru geldi böyle. Ay Ali Bey siz sizi çok seviyoruz dediler. Ben dedim ki, affedersiniz İstanbul'a nereden gidiliyor? Denizin ortasında karı koca kaldılar, birbirlerine baktılar. Nereden çıktı dedi. Ben kayboldum dedim. Nereden girdiniz dedi. Evden havuza girmiştim dedim. Buradan çıktım, kayboldum, nasıl gideceğim bir. Karı koca bana deli gözüyle baktılar. Soracaklarını soramadılar. Dıgıdık dıgıdık dıgıdık dıgıdık dıgıdık dıgıdık çektiler gittiler.
Çok
yani tatlı. Benden denizde karşılaşırsam nasıl bir cevap vereceğim belli olmaz.
Zamanına bağlı.
Yapma gelme denizde.
Tamam. Asla gelmeyeceğim.
Bu kadar taciz ediyorsun, bari denizde rahat bırak.
Sabah, öğlen, akşam canıma ot tıkıyor, fırça atıyor. Evet.
Şahitsiniz hepiniz, ben böyle bir şey yapıyor muyum ya? Delireceğim ya.
Programda yapmıyorsun artık. Programda değil. Nasıl şahit olsunlar? Gündüz fırçalarım var benim.
Yok bak, ha, istek var. Geçen hafta bir şey okumuşum. Mezarlık hikayesi. Ve yayın kesilmiş.
Hayır, sonunu koyduk, sonu var. Lütfen seyretsinler, sonu var.
Onu tekrar okuma gerek yok değil mi? Numara sonunu biliyorlar.
Sonu var. Sonunu. Ama şu soruyu bitireyim hani, ne olursun.
Ah,
aşkları ne oldu? Sinek mi ısırdı?
Yok, hayır, cama çarptı.
Heh. Aşkları, mutluluğu, başarıyı konuştuk. Hani Pink Floyd'un çok güzel bir şarkısı vardır. The Dark Side of the Moon. Bilirsin.
Ben öyle bir film çevirdim. Dark Side of the Moon. Ayın Karanlık Yüzü. Benim Biket İlhan'la birlikte çevirdiğim. Biket İlhan, Mehmet Ali Alabora. Efendime söyleyeyim. Eser Ali Yıldırım falan. İyi, çok iyi bir kadro. Onlarla çevirdiğim filmin adı da şeydi. Ayın Karanlık Yüzü. İşte o şarkıdan alınmıştı. Metin Belgin yazdı senaryoyu. O da oynuyordu filmde bizden beraber. O şarkı Metin'i çok etkilediği için filmin adını Ayın Karanlık Yüzü koymuştu ve çok güzel bir filmdi. Gökçeada'da çektik. Çok severek oynadım. Ama müthiş hikaye bak. Ben o filmde bir antika kaçakçısını oynuyorum. Toprağın kalbini söküyor herif. Doğulu. Toprağın kalbini söküyorum, çıkarıyorum buradan. Aa, bu demirler, bu mermerler toprağın kalbine yerleşmiştir. Yıllardır ben bunları sökerim. Hırsız, hapishaneden kaçmış. Antika kaçakçısı. Onun hikayesini oynuyorum. Falan filan. Filmi çektik. Filmle birlikte televizyonda da bir dizi yapıyorum. Aile Bağları. Onda da temiz aile babası, şehir atları vapuru kaptanı oynuyorum. Evet. Ali Kaptan. Düzgün, disiplinli, beyaz üniformalı, tertemiz. 4 çocuk, aile, ev falan, düzenin adamı. Bunu oynuyorum. Televizyonda bu çok popüler tabii. Ayın Karanlık Yüzü filminde çektik. Film Almanya'ya da satılmış. Almanya'dan demişler ki artistler galaya gelsin. Gidelim. Galaya gittik. Oturduk, seyrediyoruz. Galadan sonra kokteyl var. Kaçmayın. Halk sizden konuşmak istiyor. Tamam, kaçmayın. Seyrettiler filmi. Biz çıktık. Kokteyl mokteyl. Birdenbire iki kadının süratle üstüme doğru geldiğini gördüm. Bir tanesi dedi ki bana, sen her şeyini bana borçlusun Ali Poyrazoğlu dedi. Niye hanımefendi dedim. Sen dedi televizyona çıkıyorsun ve senin yaptığın o dizi var ya dedi. Kaptan oynuyorsun, o dizi reyting alıyor. Benim sayemde dedi. Ben ve arkadaşlarım seni destekliyoruz. Nasıl destekliyorsunuz dedim. Bizim evde 5 televizyon var dedi. Arkadaşlarımda da 3, 5, 4 televizyon var. Sen çıktığın anda televizyonların hepsini açıyoruz o programı. Böyle reytingini yükseltiyoruz dedi. Dedim bunlar keşke yansısa senin anladığın reytinge. Ama öbür yaşlı kadın dedi ki, ah Ali Kaptan, Ali Kaptan. Ne güzel gemin vardı. Çoluk çocuk, aile, akşam sofra, tertemiz beyaz üniforma. Karın onu ütülüyordu, sana bakıyordu. Çok güzel bir muntazam hayatın vardı. Niçin o hayatı bıraktın? Antika kaçakçısı oldun, hapishanelere düştün. Şimdi düş gücü dedim ya, fantazi dedim ya. Bu bizim oynadığımız, yarattığımız karakterlerin gerçekten var olduğunu, yaşadığını düşünüyor bazı insanlar. Biz bir karakterden öbürüne yolculuk yaptığımızda ondan ona geçiyoruz. O insandan bu insan oluyoruz zannediyorlar. Ve bana diyor ki sen kaptandın. Gemin vardı, çoluğun çocuğun vardı. Onu düşünmüyor ki ya, bu da bir film. Sen niye ondan sonra gidip hapishaneye giriyorsun, kaçakçılık yapıyorsun?
Çok ayıp Ali Bey. Çok...
Yakışıyor mu sana dedi. Cevap veremedim arkadaş ama düş gücünün böylesinin önünde de saygıyla eğiliyorum. Belki o TRT'deki hanımefendinin söylediği bir gerçek var ki biz onu idrak edemiyoruz. Olabilir, ben akıllı olduğumu iddia ediyorum. Sen de zaten öyle bir akıllı tipi yok. Yani kadın diyor ki demir çok önemlidir diyor. O doktor herhalde o hanım.
Çiviye desin doktorda.
Iron çok önemli, demir çok önemli. Spiker arkadaş da diyor ki bu sorunu halletmek için halkımız acaba demir tava ve demir tencere kullanabilir mi?
Ya yani bunu bak dalga geçmesin sorar. Bak bunu bir insan ısırıklı sorar. İnsanların arasında böyle bir inanış var, teori var. Bilmem. Orada tutup da konuyu buraya getirmesi. Neyse ben sorumun son kısmını sorayım. Başladım.
Bitti mi program?
Program bitmedi
ben
daha.
Ben seni aile olarak kullanıyorum. Saçlarımı ya.
Bak bugüne kadar aşkları, mutlulukları.
Saçların buradan oraya, oradan buraya.
Soruyu sordurmamaya çalışıyorsun, farkındayım. Nereye geleceğini
ne biliyorsun. Yapmayacağım? Hayır, bu bir klasik numaradır. Sen orada statik ve ağır başlı duruyorsun. Ve arkanda dünya kültür hazinesi. Ben de hareket eden bilmem ne. Ne oluyor? Dikkat bana yöneliyor. Arkadaş, buna sahne çalma deniyor profesyonel olarak. Anladın mı şimdi vaziyeti?
Evet, yani, ben, evet zaten sahne senin. Ha. Ben gidip biraz bulaşık falan yıkayacağım. O arada bu konunun cevabını verirsen çok mutlu olurum. Gügü yani çağırdı
sen
beni.
Sen konuşuyorsun diyorsun bana öyle mi?
Sen Gügü çağırdı. Mesaj attı şu anda. Izle,
öyle mi?
Sana yemin ben ediyorum mesaj attı.
Ben daha o soruya cevap uzun konuşmuyorum. Tamam, less is more. Buyurun evet. Bir kelimeyle cevap vereceğim.
Lütfen. Gel Dark Side of the Moon'a bakalım. Muhakkak.
Dark Side of the Moon. Evet.
Yani sen aşkı konuştuk, başarıyı konuştuk. Hayır. Mutluluğu konuştuk. Diyorum ki ihanette neler oluyor? Muhakkak dost kazıkları yemişindir, dost kazıkları vardır. Aşkta aldatılmışımdır.
60'ımdır da bırakalım melek numaralarını.
Yani. Ticarette ayak oyunları vardır. Sen bunların bin bir türlüsü.
Bunlar yaşamın süsü be kardeşim. Bu kadar olur yani. Sadece bizim meslekte yok. Her meslekte itiş kakış var. Bankacılarda yok mu? Avukatlarda yok
hayır,
mu?
Hayır, sadakat nerede biter? Yok mu? He? Sadakat nerede biter? İhanet nerede başlar?
Aa, çok güzel bir soru bu aslında. Tabii bunun cevabı herkese göre değişiyor. Ben tiyatro dersi verirken üniversitede falan çocuklarla yaptığım bir egzersiz var. Kendini o durumun içine koymayı öğretmeye çalışıyoruz. Çünkü hepimiz given circumstances, verilmiş durumları canlandırıyoruz. Bir durum veriliyor sana bir senaryoda, bir oyunda. O durumu canlandırman gerekiyor. Canlandırabilmek için de kendi hayatından yola çıkıyorsun. Ve anahtar, hani ben dedim ya mutluluğun kapısının şifresi vardır. Oyunculukta da bizim kullandığımız bir şifre vardır. Magic if, sihirli eğer. Eğer ben bu durumda olsaydım ne yapardım? Durumu canlandırabilmek için ama durumun adını koyman gerekiyor. Durumun adını koyarsan canlandırabilirsin. Sonra da diyorsun ki eğer benim canlandırdığım karakter bu durumdayken olursa, bu durumdayken nasıl davranır? Anladın mı? Bu bir oyunculukta karakteri aradığımız katmanlardan bir iki tanesi. Magic if, sihirli eğer, iyi bir anahtar. Eğer ben bu durumda olsaydım ne yapardım? Ve orada diyoruz ki aldatıldığını anlıyorsun. Yatak odasına giriyorsun ve karını en yakın arkadaşınla yatakta yakalıyorsun. Ne yaparsın? Çocuk diyor ki vururum abi. Öldürürüm onu diyor. Bir tane geçiririm, bıçağı çıkarırım, keserim, doğrarım bilmem ne. Çok güzel, stop. Sen doğruyorsun. Karıyı da doğrarım. Hepsini doğrarım diyor. Olabilir. Normal çocuk. Öyle hissediyor. Sevgilisini yakar. Peki diyorum. Senin canlandırdığın karakter bu durumda ne yapar? Öyle ya. Senin canlandırdığın karakter odaya giriyor. Yakalıyor karısını. Ah pardon diyor. Kapıyı kapatıyor. Çıkıyor. Ya da canlandırdığın kapıyı açıyor. Görüyor karısını ya da sevgilisini yatakta başka bir yere. Aa çok hoş, devam edin, ben seyredeyim bunu ya. Benim hoşuma gider diyor. Ne bilmiyoruz. Senin canlandırdığın karakter var. Sen kesiyorsun. Güzel, kes baba. Ama karakter ne yapar? Ha, bu o karaktere doğru yolculuk yapmasını sağlıyor insanlara.
Biz hayatta magic if'i kullanmalıyız, şimdi, değil mi?
Buradan şu noktaya gelmek istiyorum. Aldatma konusunda bence çok doğru, çok önemli bir bakış, çok önemli bir adamdan. Bu soruna o adamın söyledikleriyle cevap vermek isterim. Benim çok sevdiğim bir Fransız düşünür ve yazar Albert Camus. Albert Camus bir şeyde Le Monde gazetesindeydi. Yaptığı bir söyleşide soruyorlar, diyor, bu aldatma üzerine soru soruyorlar. Nedir sizin için aldatma diye soruyor. Siz nasıl davranırsınız, ne yaparsınız diye soruyor Le Monde muhabiri. Albert Camus diyor ki, namuslu olalım ve doğru cevap verelim. Ben de aldatma konusunda namuslu olmak, doğru cevap vermek, başkalarına ters gelse bile bunun da mümkün olabileceğinin düşünülmesi gerektiğini söylemek isterim. Diyor ki Camus, aldatma zihinde başlar. Birisine bakarsın, çok beğenirsin. Ben bundan beraber olsam, yatsak, sevişsek diye düşünürsün. Evli birisindir. Ama birine bakarsın, bir kadına bakarsın. Ne kadar hoş, ne kadar güzel dersin. Ay bunun memeleri ne kadar güzel, ne hoş yürüyor. Ayak bilekleri, ay şu ayak bileklerine bak dersin, ellerine bak dersin. Göğsüne, memelerine bak dersin. İçin gider o kadına. Bu aldatmadır diyor. Sonra yan yana gelmeniz, bir yatağa girip girmeyeceğiniz, girebilmeniz ya da giremeyeceğiniz, onlar tesadüflere bağlıdır. Sonrası tesadüftür. Baktın, düşündün, zihninde girdin yatağa, girmek istedin. Bu aldatmadır diyor. Bir kadına bakarsın.
Çok güzel, çok doğru.
Bir erkeğe bakarsın ve düşünürsün. Cesur insanlar bunun aldatma olduğunu kabul ederler. Öbürküler etmezler diyor. Aynı fikirdeyim.
Bu arada bir mesajım var.
Ne
mesajı? Hayır, Arto'dan geldi. Arto'dan geldi. Hayranlıkla Arto.
Evet.
Hayranlıkla dinliyorum Ali'yi. Ona sevgilerimi yollar mısın diye mesaj
atmış. Çok teşekkür ediyorum. Ben de sizin teknik donanımınızı yapan, hazırlayan, Arnavutluk'tan gelmiş olan teknik ekibe çok teşekkürlerimi sunuyorum. Biz maalesef Türk ekip kullanıyoruz. O yüzden bizimki bir parça flu çıkıyor. Teknik ekibinize saygılarımı sunuyorum.
Daha var. Evet. 6 dakikamız var. Bize hikaye okumayacağım.
Ben zannettim.
Yok.
Ay, Arto bir şey mesaj gönderince.
Arto, hayır. Seni hayranlıkla dinlediğini ve sana olan sevgisini anlatan bir mesaj.
Sadece nakit tebrikleri kabul ediyorum. Arto Bey'e iletin.
Bak, Arto'dan canını iste, nakit isteme. Yani meşhur bir laf var. Allah bildiğim can için, vermiş.
Bildiğim için.
Allah can vermiş, ondan 8 taksit sağlamıyor diye.
Bize... Evet, buyurun 6 dakikalık daha konuşalım. Parayı verdim, konuşalım.
Bir ricam olabilir.
Ben kontrolü bir sanatçıyım abi. Bastın parayı. Bitene kadar konuşacağım.
Arnavutluk'taki arkadaşımız, bir ricam olabilir mi? Gülsüm Hanım'ın bir fotoğrafını istiyoruz göstermek için. Çok merak ediyorlarmış.
Gülsüm Hanım, anlamıyorsunuz siz galiba. Gülsüm Hanım bizim düşlerimizdeki kraliçe. O bir düş kadını. Düşümüzdeki kraliçe. O bütün mükemmellikleri bir arada toplamış. Güzel, tatlı, bilgili, hoş sohbet, sağlam bir dost. O gerçek değil. Böyle birisi gerçek olamaz. O da bir hayal ürünü. Herkes merak ediyor kim gügü diye. Gügü de bir hayal ürünü. Gügü bir hayal ürünü.
Bu senin yanındaki kim?
Kim? Kimse yok yanımda.
Bak.
Kim?
Gör.
Gügü. Prensesim. Bak. Ay. O çirkin herif Erkan Yazıcıoğlu değil. Erhan'dı değil. Erhan. Erhan. Erhan Yazıcıoğlu. Ha? O nereden girmiş resme ya?
Hiç bilmiyorum. Bu, efendim, işte meşhur kızıl saçlı Özgür.
Ben Bodrum'a firar etmeden önce ben arkadaşlar Bodrum'dayım ama İstanbul'dakiler gibi apartman dairesinde değilim. Bahçeli bir yerdeyim. Yani yarı açık cezaevindeyim. O yarı açık cezaevine gelmeden bir gece önce çekilmişti o fotoğraf. Prenses Gügü. Onun normal orijinal adını biliyorsun değil mi?
Yok.
Lilia Gügü de Rothschild.
Ne ismi bu?
Rothschild ailesindendir.
He, anlıyorum.
Evet, Rothschildlerdendir.
Kızıl Ejderha efendim böyle tanıtıyor. Ali Bey'in tanıttığı gibi biri değil. Bir korku filmi kahramanı.
Lilian Gugu de Rothschild. Daha önce şeyle evliydi. Monaco prensesiyle, prensiyle evliydi. Monaco prensinden ayrıldı. Grace Kelly girdi devreye. Aldı Gugu'nun elinden adamı. Onun üzerine o Türkiye'ye geldi. Şimdi burada çok büyük yatırım yaptı. Çok. Bodrum'un yarısını almış. Bütün Gümüşlüğü almış.
Ne diyorsun
Rothschild.
Ya?
Evet. Gügü de Rothschild. Gümüşlüğü almış olduğu gibi.
Arkadaşlar bildiğiniz korku filmi kahramanıdır. Kızıl saçlı ejderhadır. Cahide de ondan korkmayan hiç kimse yoktur. Yani adı geldiği zaman insanlar sıradan kaçarlar.
Sen benim aramızdaki fark bu. Ben Gügü'yü böyle görüyorum, sen öyle görüyorsun. Ya işte düş gücü düzen spora 5 çekince maç alınmış olur. Benim düş gücüm senin düzen spora 5 hatta 10 çekiyor arkadaş. Maç benim.
Doğru söylüyorsun, biz düzülen spor olduk, düzen spor olmadık. Düzen bizi düzüyor.
Ama ona cevabı biliyorsun değil mi?
Yok.
Düzen değişmeli, düzen değişmeli. Herkes söylüyor bu düzen değişmeli, düzen değişmeli. Ama bazıları da diyorlar ki düzülen ben olduktan sonra düzen değişse ne olur, değişmese ne olur.
Bakayım, 2 dakikalık hikaye okuma zamanımız var
yeter
mı?
Yeter abi, bu kadar kütüphaneler. İzzet, senden vedalaşmak istiyorum. Onun için geldim bu akşam.
Çok teşekkür ediyorum. Cumartesi görüşmek üzere.
Hayır.
Parasını aldın cumartesini.
Sevgili bizi takip etmiş olanlar, dinleyenler, sabır gösterenler, çok çok teşekkür ediyoruz. Allah'a ısmarladık. İyi bir buluşma oldu 3-4 haftadır. Bunları arkadaşlar şey Instagram'a atıyorsunuz değil mi?
Yok, hayır.
IGTV'ye atıyorlar bunu. Instagram'da daha 24 saat görülebilir. Arkadaşlarınıza, dostlarınıza tavsiye edin. Sonra şeyde Spotify'a da atıyorlar galiba.
Spotify'da.
Yani YouTube'a da atıyorlar. Yani benim programa çıkarıp etimden, sütümden, derimden, her şeyimden faydalanıyorlar. Böyle sömürücü bir düzen. Bu düzen değişmeli İzzet.
Düzülen aynı mı?
O kadarlar.
O kadar peki. Hepinizi çok öpüyoruz. Kocaman.
Giyerim şapkama giderim. O kadar. Arkadaşlar bakın programa çıkıyoruz buraya. Ne tweet atıyorsunuz ne Instagram'da söz ediyorsunuz. Rica ediyorum. Ben de merak ediyorum ne düşünüyorsunuz, bunları izliyor musunuz? İzleyince ne düşünüyorsunuz? Lütfen tweet atın. Miskinliği bırakın. Tweet atın. Benim adresim Ali Poyrazoğlu. Ali.Poyrazoğlu ya da Instagram'da Poyrazoğlu Ali. Bulursunuz beni Twitter'da da Instagram'da.
Zaten takip edin Ali Bey lütfen.
Takibe de alın yani.
Ayıp.
Takibe alın. Alın takibe alın. Karanlık bir yerde karşılaşırız. Siz beni takip edin. Bir köşede buluşuruz, görüşürüz. Nelere kapı açar bu buluşma? Nasıl bir köprü olur aramızda?
Hepinizi çok öpüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Cumartesi günü, cumartesi günü saat 10'da görüşmek üzere akşam 22'de. Cumartesi 22'de görüşürüz.
Bye. Bye bye İzzet. Tanıştığımıza memnun oldum.
Ben de çok sevindim, çok tatlısın.
Allah'a ısmarladık.
Duyamadım. Görüşürüz.
Allah'a ısmarladık. Bye bye.
Bye bye.